Bu konumuz krizdeki gezegen için umut konumuz. Bir resmimiz var. Burada 1914 tarihinde şöyle dünya haritasını göz önünüze aldığınızda iki tarafta Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu diye bölgelerimiz var. Antarktika dediğimiz Güney Kutbu'nda bir kaşifimiz, ismi Ernest Shackleton, bu ekibiyle birlikte Güney Kutbu'nda tamamen Güney Kutbu'nu ayakla yürüyüp geçmek için bir keşif yapıyorlar. Fakat maalesef bu kutayı ayakla geçerken gemileri, biliyorsunuz, buzlarla bulunan bölgede gemilerin gitmesinde bazen buzlar açık gibi görünse de zamanla buzların kapandığını görüyoruz. O zaman gemi tabii, eğer günümüzdeki gibi buz açıcı gemiler olmadığı için, küçük tahta gemiler, sıkışıp kalıyorlar. Böyle bir şey başlarına geliyor bu insanların. Bu gördüğünüz bot geminin kendisi değil, gemideki bir can kurtaran botu. Gemi sıkıştığı için, bütün insanları kurtarmak için Shackleton böyle 10-15 kişilik bir insan grubuyla birlikte yardım aramaya gidiyor ve Fil Adası denilen bir ada var. Oraya gitmek için 1300 kilometre şu gördüğünüz botla yolculuk yapıyorlar yardım getirmek için. 5 mürettebat kurtarma eylemine katılıyor. Bunlardan hepsi değil tabii ki. Yardım bulmak ve ekibi kurtarmak için 1300 kilometre yol gidiyorlar o karlı bölgelerde. Birkaç ay süresince Shackleton'ın ekibinden çoğu bekledi tabii. Tek kurtuluş umutları Ernest Shackleton'ın ekibiydi. Zira o zamanlarda, 1914 gibi zamanlarda, kimse ekibin nerede olduğunu bilmiyordu. İşte bizim gezegenimiz de Shackleton'ın adamlarınkine benzer bir durumdadır. Günahlarımızdan dolayı dünyamız çaresizce kaybolmuştur ve dışarıdan gelecek bir yardıma muhtaçtır. Ancak dünya gezegeninin sakinlerini kurtarmaya kadir olan tek bir kişi vardır. Şimdi okumaya devam edelim kutsal kitabımızı ve bu günahtan kurtuluş hakkında kutsal kitap bize neler diyor, ona bakalım. Çünkü bu dersimizde kurtuluşun nasıl olacağını göreceğiz. Günah nasıl dünyaya geldi? Bizler kutsal kitaptan çok iyi biliyoruz. Vahiy 12:7'de şöyle yazıyor. Vahiy 12:7'de gökte savaş oldu diyor. Bir savaş. Burada biraz illüstrasyon farklı olsa da gökte bir savaş oluyor. Aynı dünyadaki gibi iyiler ve kötüler tabii ki savaşıyor. Burada Lucifer denilen bir ışık meleği var, biliyorsunuz. Kutsal kitap bizlere Lucifer diye yazıyor. Bu melek Allah'ın iktidarına isyan eden bir melek. Allah'ın en büyük meleklerinden, hatta koruyucu bir melek olan Lucifer Allah'a isyan ediyor. Göklerde bir savaş meydana geliyor. Göklerdeki meleklerin üçte birini yanına çekmeyi başarıyor Lucifer maalesef. Ve tabii ki Allah'ın egemenliğinde göklerde haksızlık, günah olamayacağı için ne yapılıyor? Hepsi atılıyor ve Lucifer de, daha sonra Lucifer'den Satan, yani bir şeytan olarak ismi değiştirilerek gökyüzünden yeryüzüne atılıyor bütün melekleriyle ve şu anda dünyamızda şeytanın egemenliği devam ediyor. Allah bu günahın patlak vermesini frenlemeye çalıştı ama Lucifer'in sadece Allah'a ait olan tapınmaya sahip olmaya yeltendiği bir savaş meydana geldi. Bunu biz nereden öğreniyoruz? Yeşaya 14, 13. ve 14. ayetlerde yazıyor. Göklerden atıldıktan sonra şeytan Allah'a karşı isyanını nereye taşıdı? Tabii ki biz biliyoruz, Yaratılış'ta okuyoruz. Yaratılış 3:1'de şöyle yazıyor. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Burada ilginizi çeken bir cümle var. Ne diyor? Şeytan kadına bir şüphe tohumu ekiyor onun yüreğine. Ne diyor? Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye bir şüphe sorusu kadına söylüyor. Şeytan Allah'ın söylemiş olduğu en yalın sözlerinden bazılarını reddederek onun sözlerine şüphe duyması için Havva'yı bu şekilde bu sözle ayartıyor. Allah Adem ve Havva'ya iyi ile kötüyü bilme ağacı dediğimiz bir ağacı üzerine yetişen meyvelerinden yememelerini söylemişti. Havva Allah'ın açık sözüne karşılık şeytanın önerisini seçmekle Allah'a iman etmek yerine ona karşı kuşku duymayı seçmişti. Allah onlara ne yapmaları gerektiğini gayet iyi açıklamıştı. Her şeyden yiyebilirsiniz ama bu ağaca dokunmayın demişti. Havva ve Adem de bu emri biliyorlardı. Fakat görüyoruz ki şeytan onlara aklına bir şüphe tohumu ekmiş ve başarılı da olmuş. Peki Havva'nın günahı seçmesinin sonucu ne oldu? Yaşaya 59:2'de şöyle yazıyor. Ama suçlarınız sizi Tanrınızdan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü onun yüzünü göremez, sesini işittiremez oldunuz. Günah bizleri Allah'tan ayırır. Çünkü Allah yaşamın kaynağıdır. Havva'nın Allah'a olan iman eksikliği, itaatsizliği, onun Allah ile olan ilişkisinde bir kırılmaya yol açmış ve onu tüm yaşamın kaynağı olan birinden ayırmıştı. Günah insan ailesiyle göklerin tanrısı arasında bir uçurum oluşturmuş ve insanlığın yaşamdan ölüme geçmesine neden olmuştur. Daha önce biliyoruz ki cennette sonsuz yaşam vardı Adem ve Havva için eğer günah işlemeselerdi. Fakat günahla birlikte yaşamdan ölüme geçtiler maalesef ve onlardan beri itibaren insanlık artık ölümle tanışmış oldu. Romalılar 15:12'de Adem ve Havva'nın işlediği günahın sonucunun bütün insanlara bir virüs gibi yayıldığını söylemektedir. Tıpkı bir mikrop gibi Adem ve Havva'nın işlemiş olduğu günah bizlere de sirayet etmiştir. Günah Adem ve Havva'nın soyuna nasıl etki etmişti? Romalılar 6:23 şöyle söylüyor. Çünkü günahın ücreti ölümdür ve devam ediyor. Demek ki günahın ücreti karşılığı ölüm. Günah ölüme götürür ve dünyadaki herkes bundan etkilenmiştir. Tıpkı buradaki kuru yaprak, ölmüş olan yaprak gibi sadece insanlar değil, bitkiler, hayvanlar, bütün canlılar ölümü hak etmiş ve belirli zamanı geldiğinde ölmektedir. Herkes etkilenmiştir. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Bu ayeti biliyoruz. Romalılar 3:23'te daha önce galiba bu ayetten söylemiştik. Günahın dünyaya girmesi neticesinde tüm insanlık ailesi ebedi ölümle tanışmış oldu. Günah ne olursa olsun, ister cinayet, sarhoşluk, kibir, yalan, hırsızlık, dedikodu veya sahtekarlık, neticesi aynıdır. Ölüm. Günahın neticesi ölümdür. Kişi günahın sonuçlarından nasıl kaçabilir? Romalılar 6:23 şöyle söylüyordu. Çünkü günahın ücreti ölüm, devam ediyoruz. Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da nedir? Sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm, tam karşıtı olan Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Allah dünyaya getirilen ölüm cezasından kaçışın yolunu açtı. Canlı olan her insan İsa aracılığıyla sonsuz yaşam armağanını elde edebilir. Her insan İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam armağanını elde edebilir. 1. Korintliler 15:3 şöyle der. Mesih günahlarımıza karşılık öldü. Günahın cezası ölüm idi ve ölümdür. Ancak İsa bizim hiçbir zaman borcunu ödeyemeyeceğimiz bu cezayı ödemek için öldü. Tanrı olarak, ki Yuhanna 1:1'de öyle söyler, yasa koyucu İsa'nın ölümü insan ırkının günahlarının bedelini ödemeye yeterlidir. İsa Mesih aracılığıyla kişi sonsuz yaşam armağanını nasıl elde edebilir? Bizler en iyi bildiğimiz ayet Yuhanna 3.16 zaten buna cevap veriyor. Ne diyor? Çünkü Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki kimi verdi? Biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenler hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Sonsuz yaşam armağanını almanın ön şartı neymiş? İsa Mesih'e imandır. Ve dikkat edin, bu bir armağandır. Allah onu arayanlara kurtuluşu verir. Sonsuz yaşam satın alınmaz veya kazanılamaz. O Allah tarafından verilen bir armağandır. Ancak sonsuz yaşamı elde etmek bu kadar kolay olabilir mi? Ya sonsuz yaşamı elde etmeyi hak etmiyorsam, böyle bir soru sordunuz mu kendinize? Efesliler 2.8 bizim çok iyi bildiğimiz ayet şunu diyor. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Diye devam ediyor. Evet. Evet, çok iyi bildiğimiz bir ayet. Hiç kimse sonsuz yaşamı hak etmez. Geçenlerde de söyledik. Bizler hiçbirimiz sonsuz yaşamı hak etmiyoruz. Her insan Allah'a karşı günah işlemiştir. Küçük olsun, büyük olsun fark etmez. Ve günahın ücreti maalesef ölümdür. Günahtan kurtuluş lütufla, imanla elde edilir. Allah'ın lütfu, onun günahtan affetme ve arındırma kudreti insan ailesine kurtuluşu verir. Kurtuluş imanla elde edilir. Kutsal kitapta geçen vaatlere dayanarak Allah'ın güvenilirliğine inanma kararıyla bir karar vermek zorundasınız. Peki iman nedir? Bu soruyu sormamız gerekiyor çünkü iman olmazsa kurtuluş da olmuyor. Matta 8.8'de bir öykümüz vardı, biliyorsunuz bir yüzbaşımız vardı. Şöyle diyordu yüzbaşı, "Ya Rab, evime girmene layık değilim," dedi. "Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir." İsa'ya adamın evini ziyaret etmesi ve uşağını iyileştirilmesi teklif edildiğinde adam İsa'nın tek yapması gereken şeyin bir söz söylemesi. Böylece uşağının iyileşebileceğini söylemişti. Yüzbaşı Allah'ın sözünün söylenen şeyi yapmaya kadir olduğuna inanmıştı. İşte iman budur. Buna karşılık İsa şöyle dedi. "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim." Biliyorsunuz yüzbaşı putperest bir insandı. Romalılar o zaman da biliyorsunuz putperest insanlardı. O kadar Ferisiler, o kadar Yahudiler dururken İsa diyor ki adama, "Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim." Adamın Mesih'in sözüne olan tam güveni gerçek imanın bir örneğidir. İman der ki, "Eğer Allah söylemişse ben de öyle olmasını beklerim. Eğer Allah sana sonsuz yaşamı vereceğini söylemişse bunu yapacağına inanmak ve Allah'ın vaadinin gerçekleşeceğini beklemek imanın eylemle gösterilmesi demektir. Allah bizleri günahlardan bağışlayacağını ve sonsuz yaşam vereceğini vaat etmiştir. İman sadece Allah'ın söylediğine inanmayı tercih etmek, sonsuz yaşam armağanın senin olacağına inanmak demektir. Diğer bir iman örneği de İbrahim'de var biliyorsunuz. İbrahim'in tecrübesinde Romalılar 4:20-21'de şöyle yazıyor İbrahim'in tecrübesinde ilgili. İmansızlık edip Tanrı'nın vaadinden kuşkulanmadı. Tersine imanı güçlendi ve Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Evet, İbrahim'in böyle bir imanı vardı. İman onun yapacağını söylediği şey hakkında Allah'ın sözü ne diyorsa buna kararlı bir şekilde inanmaktır. Şimdi sorumuz, günahlarımdan nasıl bağışlanabilirim? Çok önemli bir soru. Hepimizin kendimize sorduğumuz soru. Elçilerin İşleri buna bir yanıt veriyor. Elçilerin İşleri 3.19'da şöyle diyor. "Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün." Tövbe etmek günahtan dönmek demektir. Tövbekar bir günahkar, işlemiş olduğu günahtan dolayı pişmanlık duyar. Günahın günahkarlığını kabul eder ve Allah'ın doğruluğunu benimseyerek günahtan yüz çevirir. Allah'a günahlarımızı itiraf etmek gerekli midir? 1. Yuhanna 1.9 yanıt veriyor bu soruya. Ne diyor? Önemli bir ayet. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp her kötülükten bizi arındıracaktır. Eğer duayla samimi olarak Allah'a günahlarımızı itiraf edersek, Allah bizleri bağışlar ve arındırır. Hiç şüphesiz bağışlandığımızı biliriz. Zira Allah'ın bizlere olan vaadine inanıyoruz. Yani imanla Allah'ın affını kabul ederiz. İtiraf ederiz, Allah da affeder. İşte bu kadar basit. Bizim için basit değil ama Allah için çok basit. Günahlarım bağışlandıktan sonra Allah'ın benden istediği şekilde nasıl yaşayabilirim? Şimdi Yakup 4.7'deki ayete bakalım. Diyor ki, bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun, itaatkar olun. Doyurucu bir Hristiyan yaşamı için önemli bir anahtar da Allah'a itaattir. Hristiyanlık sadece belirli fikirlere veya ilkelere inanmaktan ibaret değildir. Allah'ın istemine itaat ederek sürdürülecek bir yaşamdır. Peki günahlarımdan pişman olup bunları Allah'a itiraf edersem onun beni kabul edeceğine güvenebilir miyim? Bu güvencem var mı? Yuhanna diyor ki 6.37'de, bana geleni asla kovmam. İsa ona imanla gelen herkesi kabul edeceğini vaat ediyor. Allah'ın lütfunun ulaşamayacağı kadar çok günahkar olmak mümkün değildir. Tekrarlayayım bu cümleyi, çok önemli. Allah'ın lütfunun ulaşamayacağı kadar çok günahkar olmak mümkün değildir. Vahiy 3.20'de İsa şöyle diyor. İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına geleceğim. Kim olursa olsun. İsa'nın seni bağışlayacağını, değiştireceğini ve kurtaracağını kabul ettiğin sürece o bunu yapacaktır. Çünkü böyle vaat etti. Şimdi size 4 iyi kuralından bahsetmek istiyorum. Kurtuluşa götüren 4 basit adım. 4 iyi diye olarak adlandırdım. Birincisi iman. İman et. İman neydi? İman görmeden inanmak demektir. Gördüğünüze inanmak çok kolay. Her tarafımız görsel kaynaklarla dolu. Fakat bunlar iman etmeyi gerektirmez. Önemli olan Allah'a görmeden iman etmek. Yuhanna 3.16'da biraz önce okuduk. İmanın ne olduğunu bizlere tarif etmişti. İkincisi istiğfar. Bu bir Arapça kelime ama tövbe demektir. İstiğfar etmek, tövbe etmek. Elçilerin İşleri 3.19 bize bunu da söylüyor. Bakabilirsiniz Elçilerin İşleri 3.19'dan. İman etmek, istiğfar etmek. Üçüncüsü itiraf etmek. İkrar ve itiraf etmek. Bir iyi daha var aslında burada, beşinci iyi. İkrar ve itiraf. Eğer itiraf etmezseniz günahlarınızdan döndüğünüzün bir anlamı olmaz. 1. Yuhanna 1.9'da bunu okuyabiliriz. İtiraf etmek. Ve dördüncü iyimiz itaat etmek. Ne diyordu? Yakup 4.7'de bunun için Tanrı'ya bağımlı kalın diyordu, değil mi? Bağımlı kalmak itaat etmek demektir. İsa ona iman etmekle gelen iman sürecini yeniden doğmak olarak tarif etmişti. Biliyorsunuz Nikodim vardı. Nikodim ona gelmişti bir gece ve ona ne açıklamıştı İsa? Kurtuluş armağanını elde etmek için kişinin yeniden doğması gerekir demişti. Nikodim de yetişkin bir insan nasıl da yeniden doğabilir ki? Ben annemin karnına tekrardan girip çıkabilir miyim? Gibi böyle saçma bir söz söylemişti ama İsa'nın söylemiş olduğu o yeniden doğuş, bizim her gün yapmış olduğumuz veya yapmak zorunda olduğumuz yeniden doğmak, yeniden kalbimizi temizlemek ve Allah'a tekrar tekrar iman etmek demektir. Yani yeniden doğmamız gerekiyor. Bu demektir ki bir kimse Allah'ın lütfu sayesinde onun tarafından yeniden yapılmaktadır. Böylece eski ve günahkar yaşamının yerine o kişide yeni bir yaşam oluşturan tamamen yeni bir tabiat verilmektedir. Pavlus'un Korintlilere yazdığı gibi eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Sonsuz yaşam armağanına sahip olarak şimdi Allah'a hoşnut eden bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Galatyalılar 2:20'de şöyle diyor. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı'nın oğluna imanla sürdürüyorum diyor. İsa tarafından verilen sonsuz yaşam armağanını kabul ettikten sonra kişi her anı İsa'ya ürün getiren ve yaşamında onun isteğinin gerçekleşmesini rica eden bir şekilde Allah'ın istemine tabi olan bir yaşam sürdürmelidir. Filipililer 2:13'te dendiği gibi, çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Tanrı'nın ruhunun sizdeki etkinliği bu size bunu yapıyor. Eğer İsa'yı günahtan kurtarıcımız olarak kabul edersek, yaşamımızı ona ürün getirecek şekilde yaşarsak ve sonra da onun içimizde yaşamasına izin verirsek, sonsuz yaşam armağanına sahip olduğumuzdan ve cennetteymiş gibi yaşadığımızdan emin olabiliriz. Allah ile olan ilişkilerinde zorluklar olacak mı? Tabii ki olacak. Markus 4:28 şöyle söylüyor. Bir şeyimiz daha vardı. Şunu kapatalım. Pardon. Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonra da başağı dolduran taneleri verir. İsa bizlere çok açık bir şekilde imanlı bir yaşamın gelişen bir yaşam olduğunu söyledi. Her geçen gün Allah'a daha fazla ürün veren bir şekilde yaşamayı öğreniriz. Öyle ki onun istemi bizler aracılığıyla gerçekleşsin. İsa sana bedelsiz kurtuluş armağanını sunmaktadır. Bugün yaşamına İsa'yı davet ederek onu kurtarıcı olarak kabul edip onun senin içinde yaşamana izin verecek misin? Bir öykümüz var. Şöyle, bayan şöyle bir soru sordu. Pastör, Allah'ın işlemiş olduğum belirli bir günahtan dolayı beni bağışlayacak mı diye soruyor kadın. Pastör diyor ki evet, kesinlikle bağışlayacak. Ama ya bu çok kötü bir günah ise? Allah tövbe eden herkesi bağışlamaya hazırdır diye pastör temin ediyor onu. Pastör, 50 yıl önce çok korkunç bir günah işledim. O zamandan beri bunu her gün itiraf etmekteyim. Hatta bazen günde birkaç kez. Allah'ın beni bağışladığını nasıl bilebilirim? Hesaplayacak olursanız bu bayan 50 binden fazla bir tek günahını itiraf etmişti. Sanırım buradaki sorun senin Allah'ın yalancı olduğuna inanman da diyerek pastör ona itiraz etti. Bayan ona şaşkınlıkla baktı. Kasti olarak Allah'ı hiç bu anlamda düşünmemişti. Pastör lütfen şu ayeti benim için okuyun diye devam etti. Bayan kutsal kitaptan 1. Yuhanna 1:9'u açtı ve okumaya başladı. Ama günahlarımızı itiraf edersek, peki bunu yaptın mı diye pastör sözünü kesti. Evet diye yanıtladı bayan, evet yaptım. Tamam öyleyse okumaya devam et diyerek bayanı teşvik etti. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı, anlayabildin mi? Allah kimmiş? Güvenilir ve adil olan Tanrı diye yanıtladı bayan. Yüzünde anlamaya başladığını gösteren gülümser bir ifadeyle. Okumaya devam etti. Güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Pekala dedi pastör kısa bir aradan sonra. Kutsal kitap çok açık. Biraz önce okuduğumuz Allah'ın sözü temelinde görünen o ki sen bu günahını fazladan 50 bin defa fazla itiraf etmişsin. Birkaç gün sonra pastör bayanı yeniden gördü. Kadının gözleri parlayarak şöyle dedi. Bilmenizi isterim ki sizinle konuştuktan sonra 50 yıldan beridir ilk kez en iyi uykumu uyudum. Allah sözüne sadıktır. Eğer işlediğin bir günahtan ötürü Allah'tan korkuyorsan, onun seni affetmek istediğinden emin olabilirsin. Çünkü o böyle vaat etti.